Ayrım 6. İtiraflar. Augustinus. Sayfa 52. 18. Bölüm. İnsanlar dil ve edebiyat öğretmenlerinin belirlediği kurallara uymak konusunda titiz davranıyorlar. Ama tanrısal yasaları hiçe sayıyorlar. 28. Ama benim bu boş işlerle vakit geçirmiş olmamda ve senden uzaklara sürüklenmemde şaşılacak ne var ki ey Tanrım? Önüme örnek olsun diye koydukları insanlar, yaptıkları sevapları anlatırken bilinmedik kelimeler ya da tuhaf deyimler kullanmıyorlar diye azarlanıp utandırılıyorsa, öte yandan edepsizliklerini kusursuz bir akıcılıkta ve düzgün kelimeler seçip okkalı ve tumturaklı bir üslupla anlattıkları için göklere çıkartılıyorsa bunda şaşılacak ne var? Sen bunlara tanıksın ya Rab. Ama susuyorsun. Çünkü sen sabırlısın, çok merhametlisin ve her zaman doğruyu söylersin. Hep böyle susacak mısın? Ama şu an bile seni arayan, senden gelecek sevinçlere susamış ve senin mananı arıyorum ve hep senin mananı arayacağım ey Tanrım diyen ruhumu o korkunç uçurumdan çekip çıkarmaya hazırsın. Çünkü senin manandan uzaklaşmak demek, kapkara tutkulara gömülmek demek, senden uzaklaşmak ya da sana geri dönmek, öyle yürüyerek ya da başka şekilde bir yerden başka bir yere giderek olmaz. Senin o küçük oğlun, senden aldığı yol paralarını har vurup harman savurarak yaşamak üzere o uzak diyara gittiğinde at mı kiralamıştı sanki, araba mı, gemi mi? Yoksa gerçek kanatlar takıp havada mı uçmuştu? Ya da seke seke yürüyerek mi kat etmişti onca mesafeyi? Plotinus'tan söz ediliyor burada. Sen ona bu paraları verirken müşfik bir babaydın. Beş parası sana geri döndüğünde ise evvelce olduğundan daha müşfik bir baba oldun. O halde senin manandan uzaklaşmak demek, şehvetin girdabına kapılmak, yani karanlıklara gömülmek demektir. 29. Seyret Rab Tanrım. Her zamanki gibi sabırla seyret de gör bak şu insanoğulları, kendilerinden önceki hatiplerin, onlara miras bıraktığı harflerin, hecelerin kurallarına nasıl titizlikle itaat ediyor. Ama senden miras kalan, sonsuz kurtuluşun ölümsüz anlaşmasını hiç hesaba katmıyor. Öyle ki geleneksel telaffuz kurallarını öğrenmiş ya da bu kuralları başkalarına öğreten bir insan, senin kurallarını çiğneyip, kendisi de bir insanken diğer bir insandan nefret edebiliyor da gramer bakımından hata yapıp homo, insan kelimesindeki ilk soluksuz ünsüzü okumasa ve homo dese insanların gözünde rezil rüsva oluyor. Sanki düşman olarak gördüğümüz insan içimizde ona karşı beslediğimiz nefretten daha tehlikeliymiş gibi ya da bir insana düşmanlık gütmekle ona kendi kalbimize verdiğimiz zarardan daha fazla zarar verecekmişiz gibi. Oysa gün gibi açıktır ki edebiyat bilgisi vicdanımıza yazılmış olan ve kendimize yapılmasını istemediğimiz bir şeyi karşımızdakine de yapmamamızı belirten ahlak bilgisi gibi yaratılışımıza özgü değildir. Ey biricik yüce Tanrım! Göğün yücelerinde sessiz sessiz oturan, bıkmadan, usanmadan, İnsanlara körlük saçıp haram tutkuları gerektiği gibi cezalandıran sana hiç akıl sır erer mi? Çünkü bir insan belagatiyle şöhret kazanma peşine düşünce etrafını çeviren bir sürü insanla birlikte ölümlü bir yargıcın önünde durup kudurmuş öfkesiyle düşmanına verip veriştirirken ölümlülerin önünde dili sürçüp de yanlış bir şey söylemesin diye azami dikkat gösterirken, yüreğindeki öfkenin söğüp saydığı insanı ölüm cezasına çarptıracağını ve böylece onu diğer insanlardan sonsuzca uzaklaştırabileceğini hiç düşünmüyor bile. Augustinus idam cezasına karşı bir tavır sergiliyor. 19. Bölüm. Çocuklukta yapılan hatalar ilerleyen yaşlara aktarılır. 30. İşte çocukluğumda sefil bir halde kapısına atıldığım ahlak dünyasının hali buydu. Böyle bir arenada güreş tutmak zorundaydım. Augustinus çocukken gittiği okulu Yunan'da güreş ve bunun gibi spor oyunlarının öğretildiği palaestralara benzetiyor. Gramer hatası yapmaktan korkmam bir yana, bir de hata yaptığımda hata yapmamış olanları kıskanmaktan korkuyordum. Şimdi kabul ettiğim ve sana itiraf ettiğim bütün bu yanılgılarla o zamanlar insanların övgüsünü kazanıyordum. Ve şerefli bir yaşamın insanların hoşuna gitmek olduğunu sanıyordum. Çünkü senin gözlerinden fırlatıp atıldığım o utanç girdabını göremiyordum. O zamanlar senin gözünde benden daha aşağılık bir yaratık var mıydı acaba? Çünkü oyun tutkum, saçma sapan gösteriler izleme merakım ve o gösterilerdeki kimi hareketleri taklit etmek için yanıp tutuşmalarım, hem özel öğretmenlerime, hem okul öğretmenlerime, hem de ana babama bin türlü yalan uydurmama neden oluyor, böylece hoşuna gitmek istediğim bu insanları bile çok kızdırıyordum. Hatta evimizin kilerinden ya da soframızdan bir şeyler aşırıyordum. Kimi zaman oburluğumu bastırmak için, kimi zaman da benim kadar oyuna düşkün olan arkadaşlarıma vermek için. Çünkü onlar da bu verdiklerime karşılık bana en sevdikleri oyuncaklarını veriyorlardı. Hatta arkadaşlarımla oynadığım oyunlarda bile anlamsız bir kazanç hırsına yenik düşüp birinci olabilmek için sürekli sahtekarlık yapıyordum. Ama onları aldatmama rağmen onlar tarafından aldatılmaya göreyim. Bundan daha az tahammül gösterebileceğim başka bir şey olabilir miydi acaba? Bundan daha çok öfkelenip kavgaya tutuşabileceğim bir şey. Üstelik sahtekarlığım anlaşılıp da ayıplandığımda alttan alacağıma nasıl da daha büyük bir öfkeyle saldırıyordum. Çocukluk masumiyeti bu muydu yani? Hayır değildi ya Rab, bu masumiyet değildi. Ne olur Tanrım beni affet. Ama hiçbir şey değişmiyor. Sadece özel öğretmenlerimizin, okul öğretmenlerimizin, cevizlerin, çocukların oyunlar oynadığı malzemeler, bilyelerin, serçelerin, evde beslenen kuşların yerini valiler, krallar, altınlar, malikaneler, hizmetkarlar alıyor. Öğretmenlerimizin sopası yerine daha ağır cezalara maruz kalarak yıllar birbirini kovalıyor, yaşlarımız ilerliyor ama hiçbir şey değişmiyor. Demek ki sen tevazu mührünü çocukluğun küçücük gövdesine bastın ey kralımız. Çocukların kısa boyu ve küçücük gövdeleri insana özgü tevazunun ya da boyun eğişin simgesidir. Tevazusunu koruyan kişiler sonunda Tanrı tarafından ödüllendirilip göklerdeki krallığa yükselecektir. Ama burada dikkat edilmesi gereken nokta, Augustinus'un sadece çocukların küçücük bedenlerini tevazu simgesi olarak görmesi, daha önce de belirttiği gibi onların ruhundaki masumiyeti kabul etmediğinden, onların ruhunu tevazu simgesi olarak görmemesidir. Ve dedin ki, göklerin krallığı böyle tevazu gösterenlere aittir. 20. Bölüm. Çocukluğunda edindiği iyilikler için Tanrı'ya şükrediyor. 31. Yaşantımda sadece bir kez çocuk olmamı buyurmuş olduğun halde, yine de sana ya Rab, evrenin en yüce yaratıcısı ve yöneticisi olan Tanrı'ma şükretmeliyim. Çünkü o yaşta bile ben vardım, yaşıyordum, hissediyordum ve kendi varlığımı da sağ salim koruyabilecek güce sahiptim ki bu varlık senin sırlarla dolu birliğinin bir işaretiydi ve ben bu birlikten çıkıp var olmuştum. Augustinus, Platon gibi her varlığın kendisini koruma içgüdüsünün tanrısal varlığın ve birliğin gizemini yansıttığını belirtiyor. İçimdeki güç bana duygularımın bütünlüğünü ve doğruluğunu korumamı söylüyor. En basit meselelerle ilgili, en basit düşüncelerimde bile doğruluktan büyük bir haz alıyordum. Aldatılmaktan nefret ediyordum. Hafızamı gitgide güçlendiriyordum. Kelimelere hakim olmayı öğreniyordum. Kurduğum dostluklar beni sakinleştiriyordu. Acıdan, umutsuzluktan ve cahillikten uzak duruyordum. Bu ufacık yaratıkta böyle huyların olması hayranlık uyandırıcı ve övgüye değer değil mi yani? Ama bunların hepsini Tanrım bana armağan etti. Ben kendi kendime vermedim. O halde beni var eden iyinin kendisiydi. Ve ben kendi iyiliğimi bu iyilikten alıyordum. İşte henüz daha bir çocukken sahip olduğum bütün bu iyilikler için Tanrı'ma şükrediyorum. Yine de günah işliyordum. Çünkü hazları, güzellikleri ve doğruları onda değil de kendimde ve başka yaratıklarda arıyordum. İşte bu yüzden acılara, karmaşalara ve yanılgılara saplanıyordum. Sana şükürler olsun ey Tanrım. Sevinçlerimin kaynağı, onurum, umudum, verdiğin nimetler için sana şükürler olsun. Ne olur onları benim için koru. Çünkü o zaman beni de korumuş olacaksın. Koru ki verdiğin bu nimetler büyüsün, mükemmelleşsin ve ben seninle olayım. Çünkü bu varlığı bana armağan eden sensin. İkinci kitap, birinci bölüm. Gençlik çağını ve işlediği kusurları hatırlıyor. 1. Geçmişte yaptığım iğrençlikleri ve ruhumu kirleten bedensel günahlarımı hatırlamak istiyorum. Bunlara bayıldığımdan değil tabii. Bunları seni sevebilmek için hatırlamak istiyorum ey Tanrım. Senin aşkına duyduğum aşkla hafızamı yokluyorum. Geçtiğim o ahlaksız yolları aklıma getirmem canımı yaksa da senin tatlılığını tatmak için hatırlamak istiyorum. Bu tatlılık aldatıcı değil. Bu tatlılık gerçek mutluluk ve doyum. Bu tatlılık senden uzaklaşınca kaybolduğum o çoklukta darmadağın olan varlığımın parçalarını bir araya getirecek. Tanrı'nın birliğinden ayrılınca içine düştüğü günahkar aleminden söz ediyor. O çoklukta birçok uyarıcı etkenin arasında. Çünkü ergenliğe geçtiğim sıralarda cehennemlik tutkularımı doyurmak için yanıp tutuşuyordum. Türlü türlü gölgeler yansıtan aşk ormanına kudurmuş gibi koşuyordum. Kendime güzel görüneyim, başka insanların gözüne hoş geleyim derken güzelliğim silinmiş, bir leşe dönmüştüm senin gözünde. İkinci bölüm. 16 yaşında şehvet ateşiyle yanıp kavruluyor. 2. O dönemde sevmek ve sevilmekten başka bana zevk veren bir şey var mıydı acaba? Ama bu sevgi bir ruhun diğerine duyduğu sevginin ötesine geçmişti. Dostluğun ışıklı eşiğini çoktan aşmıştı. Görülebilen ve yanılma payı bırakmayan o parlak sınırı. Tensel arzularım ve fokur fokur kaynayan ergenliğim bataklıktan yükselen buğular gibi tütüyor ve yüreğimi bulutlara sarıp karartıyordu. Öyle ki şehvetin karanlığından gerçek aşkın o parlak ışığını seçemez olmuştum. Aşk ve şehvet her ikisi de birbirine karışmıştı içimde. Körpe gençliğimi arzuların uçurumuna sürüklüyor ve günahların girdabına batırıyordu. Senin bana olan öfkense bir çığ gibi büyüyordu bu arada. Ama ben bundan bir haberdim. Ölümlülüğümün yani kibirli ruhuma verilen cezanın zincirlerinin şakırtısı kulaklarımı sağırlaştırmıştı. Senden uzaklaştıkça uzaklaşıyordum ve sen buna izin veriyordun. Yasak aşk ateşlerinde fokur fokur kaynarken oraya buraya çalkalanıyor, dökülüp saçılıyor, darmadağın oluyordum ve sen susuyordun. Ah benim geç bulduğum mutluluğum. Evet sen o sıra susuyordun ve ben kendi yolumda yürürken senden uzaklaştıkça uzaklaşıyordum. Acınası kibrimle ve huzura erdiremediği bu bitkin halimle sadece mutsuzluk üreten kısır tohumlar eke eke. 3. Bu ıstırabıma merhem olacak, yeni keşfettiğim bu geçici güzellikleri iyiye döndürecek ve bunların büyülerine bir sınır çekecek kimse yok muydu? Olsaydı işte o zaman belki gençliğimin dev dalgaları evlilik sahiline vurabilirdi. Belki böylece ben de kendiliğinden dinmeyecek bu dalgaları senin yasanda buyurulduğu gibi ya Rab çocuk sahibi olduktan sonra sakinleştirebilirdim. Çünkü sen biz ölümlülerin üremesini bu şekilde düzenlemedin mi? Cennetine sokmadığın o dikenlerin üzerine ellerini yavaşça sürüp onları yumuşatmadın mı? Augustinus'a göre Adem ile Havva'nın cennetten kovulmadan önceki cinsel birlikteliği artık tamamen ruhsal bir birliktelikten çıkıp hem ruhsal hem de bedensel bir birliktelik olmuştur. Ama mantık dışı bir tutkunun sonucu değildir bu birliktelik. Hem akıl hem de irade denetleyici bir rol üstlenmiştir. Ayrıca insanların sıradan yaşamlarındaki cinsel birlikteliklerinin doğurduğu kaba sorunlardan da çok uzaktır. Çünkü her şeye gücü yeten sen asla bizden uzak değilsin. Biz senden çok uzakta olduğumuzda bile. Gerçi bir yol daha vardı. O da senin bulutlardan yükselen şu sözlerine daha dikkatle kulak kabartmak. Evlenmiş olanların bile tensel ızdırapları olacak. Ama ben sizi esirgeyeceğim. Bir erkeğin kadına dokunması mübah değildir. Karısı olmayan bir adam, tanrısal buyruklar üzerine daha fazla kafa yorar. Tanrıyı hoşnut etmenin yollarını arar. Ama evli bir adam, kafasını dünya haline takar ve karısını hoşnut etmenin yollarını arar. İşte bu sözlere daha dikkatle kulak kabartmış olsaydım ve göksel krallığın uğruna hadım olsaydım, sana sımsıkı sarılır ve daha mutlu olurdum. 4. Ama ah zavallı ben, fokur fokur kaynıyordum. Tutkularımın güçlü akıntısıyla sürüklenip seni terk ediyordum. Yasalarınla çizilen sınırları aşmıştım. Bu yüzden senin kamçından kaçamadım. Bir ölümlü için böyle bir şey mümkün mü zaten? Çünkü sen her zaman benimleydin. Bağışlayıcılığınla işkence ediyordun ve bütün yasak hazlarıma acı tatlar katıyordun ki acı bulaşmamış başka hazların peşine düşebileyim. Bu hazı da senden başka hiçbir yerde bulamayacağımı bana ima ediyordun ya Rab. Çünkü senden başka hiç kimse canımı yakarak bana ders veremezdi. İyileşelim diye dövüyordun. Senden uzakta ölmeliyim diye öldürüyordun. Dünyevi yaşantımın 16. yaşında ben nerelerdeydim? Ah! Senin evinin ışıklarından ne kadar uzaklara sürgün edilmiştim. Kudurmuş şehvetin beni tamamen esir aldığı bir yaştaydım. Ve senin yasalarının asla izin vermediği ama utanmaz insanlığın izin verdiği bu kudurmuşluğa nasıl böyle gönülden teslim olabildim? Ailem bile beni evlendirerek bu taşkınlığımı dizginlemeyi hiç düşünmedi. Çünkü onların tek derdi hitabet sanatını mükemmel şekilde öğrenmem ve konuşmamla insanları ikna etmeyi başarabilmemdi. İkna edici konuşmayı öğrendikten sonra bir meslek sahibi olabilmemdi. 6. ayrımın sonu. Sayfa 61.